Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteyiz. Ben Deniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Bir müddet ara vermiştik ama şükürler olsun tekrar hocamla bu programda tekrar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhaba.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar İbrahim Bey. Merhabalar.
Evet, gündem bayağı birikti hocam. Önemli başlıklar var. Konuştuğumuz, konuşamadığımız şeyler var. Ama gündemin en sıcak maddesi olarak ABD-İran gerilimi, mutabakatın sona ermesi, ABD'nin yeniden İran'ı vurmaya başlaması, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve bu yaşananların nereye varacağına dair öngörüler. Bunları konuşacağız sizin de müsaadenizle. Evet, ABD-İran arasında bir mutabakat sağlanmıştı. Öyle ya da böyle bir şekilde devam ediyordu ama İran'ın bazı gemileri vurmasıyla birlikte ABD'de İran'ı vurmaya başladı. Bu 6 gündür devam ediyor. Aralıklarla vuruyor ABD İran'ı neredeyse her gece diyebiliriz. İran'da Körfez ülkelerine yönelik ABD üslerini vurmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada hocam mutabakat neden sona erdi? Hürmüz Boğazı'nın buradaki etkisi nedir? Kaynak direkt Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar mıydı? Trump'ı tekrar İran'ı vurmaya iten sebep neydi ki İsrail'in de zaten bu mutabakattan hiç hoşnut olmadığı ifade ediliyordu. Burada çıban başı İsrail mi? Sözü size bırakayım. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta dünyada belki de benzeri görülmedik bir kalabalıkla Hamaney'in
evet.
Uzun bir nümayişle
günler süren
evet. Ve Meşhed'de son bulan bir cenaze merasimi oldu. Ve devrim muhafızları şu anda ki en radikal unsurlar yönetimde bu gerginlikten de istifade ederek epey bir pay sahibi oldu. Şimdi Körfez'deki bu sıcak savaşın İsrail'in kışkırtmasıyla Amerika'nın İran'a saldırması ve 28 Şubat'ta başlayan bu süreçte Trump'ın geri adım atarak bir an evvel barış yapmak istemesi ve İran'daki mevcut cumhurbaşkanı ve siyasi aklın bu savaşı bir an evvel bitirmek isterken bir taraftan İran içindeki o radikal unsurları temsil eden Şahin Kanad'ın o devrim muhafızları, diğer taraftan da İsrail'in sabotajları sebebiyle hani bizim Mehter evet. Hadisesinde olduğu gibi iki ileri bir geri bu ateşkes bir harlanıyor. Tekrar evet. Geliyor ve işin geldiği son nokta ise Hürmüz Boğazı'nda düğümlenmesi. Hı hı. Trump'ın geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan işte %20 geçiş ücreti alacağız demesi, İran'ın hemen bu işin üzerine abanarak bu işten para alınacaksa bu işi biz bundan pay alacağız demesi. Yani kısaca Amerika ve İran bir taraftan silahlı olarak birbirlerine küçük çaplı operasyonlar yaparken diğer taraftan da bu hikayenin sonunda acaba Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden bir ücret alınır da buradan biz bir nemak kapar mıyız geleceğe dönük? Bunun da hesabı var gibi. Ama bana öyle geliyor ki işin sonunda yani bu kavganın, dövüşün, karşılıklı bombardımanların sonunda Hürmüz Boğazı'nın statüsünün tıpkı bizim İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerden biz kılavuzluk ücreti evet. alıyoruz. Ve her yılda bir gıdım gıdım bunlar arttırılıyor. Evet. Yani sanki Boğaz'dan geçiş ücreti değil de kılavuz kaptan almayı mecbur kılıyorsunuz. Hı-hı. Ve tonaj başında da bir miktar geçiş ücreti alıyorsunuz. Sanki Hürmüz Boğazı'ndan da İran diyecek ki ben kılavuzluk yapacağım. Bunun karşılığında da bir ücret alacağım noktasına gelecek evet. gibi.
Olay, hizmet adı altında zaten dile getiriyor.
Hizmet ücreti bedeli. Evet. Yoksa Boğaz geçiş ücreti olursa Amerika bunu kabul etmez. Çin hiç kabul etmez. Çünkü bütün o yani Panama kanalı ücretlidir ama orada evet. bir hizmet veriliyor. Yükseltiliyor, çekiliyor, indiriliyor. Evet. Ama şimdi İstanbul Boğazı gibi hatta Malaka Boğazı vardır. Bu Malezya, Endonezya arasında dünyanın en kalabalık.
Bunlar doğal boğazlar.
Doğal boğazlardır. Evet. Dolayısıyla işin oraya varmasına küresel sistem pek müsaade etmez. Çünkü dünyadaki mevcut emtianın, ticaretin %80-90'ı deniz yoluyla naklediliyor bir yerden bir yere. Bu nedenle o küresel akıl ve sermaye buna pek müsaade etmez ama sanırım bu İran'la Amerika'nın sürekli gerginliği arttırıp düşürmesinin sonucunda geleceği nokta o. Fakat İran'da da şöyle bir açmaz var. Bir tarafta devrim muhafızları diyor ki Hamaney öldürüldü diyor. Yani bizim dini liderimiz öldürüldü. Biz bunun karşılığında nasıl olur da Amerika'yla aynı masaya oturup barış yapabiliriz? Yani onlar gerginliği sürdürmekten yana. Amerika ise diyor ki bak bizim elimizde güç var. İstersek sizin köprülerinizi, elektrik santrallerinizi, yani bir gecede sizi felç ederiz. Yani hala onlara dokunulmuyor. Bakınız yani şu anda Amerika'nın stratejisi şu. Mesela Ukrayna'ya bir takım dronlar vererek Rusya'nın rafinerileri bombalandı. Mesela siviller veyahut da başka altyapı değil, rafineri. İran'da da birçok rafineri bombalanarak petrol üretemez, satamaz hale gelince petrol piyasası şu anda Amerika'nın tek eline geçiyor. Şu anda mevcut istatistikli verilere baktığımızda dünyada en çok petrol üreten ülke 25 milyon varille Türk dünyada, bakın rakamı söylüyorum. Türkiye'nin günlük 1 milyon varil tüketimi vardır. 150 bin varil kadar da üretimi vardır. Yani %15 kadarını üretiyoruz. Amerika günlük 25 milyon varil üretiyor, 21 milyon varil tüketiyor, 4 milyon
fazlası
varil
var.
İhracat var. Evet. Bu özellikle Alaska'dan getiriyor. Artı Venezuela petrolüne de çöktü. Hı hı. Artı zaten Suudi Arabistan, Körfez petrolünün bir şekilde vanaları elinde. Evet. Bu nedenle Rusya ve İran gibi ülkelerin rafinerilerini bombalayarak veyahut da bu Körfez'deki o Hürmüz krizini tırmandırarak bunların özellikle Çin'e petrol nakliyatının önünü keserek Çin'in enerjide Amerika'nın eline düşmesini istiyor. Çünkü nadir toprak elementleri konusunda Çin tekel oluşturdu. Yeri geldiğinde Amerika'ya şantaj yapacak noktada. Amerika da enerji olarak Çin'i kontrol, yani büyük resme baktığımızda yani Hürmüz Boğazı üzerinden aslında Çin'le Amerika'nın bilek güreşinin olduğunu görmek mümkün. Bu arada da herkesin bir iç kamuoyuna oynadığı şeyler vardır. Yani devrim muhafızları diyor ki biz İran halkına nasıl olup da biz Trump'la Amerika'yla bir barış yapabiliriz. Çünkü İran kültüründe matem vardır. Hala Kerbela'nın matemini
tutuyorlar.
Ki bu Hamaney'in de bu şeyi sürecektir, kan davası bir süre. Hı hı. Yani İran'ın bir Şii geleneğinden gelen böyle bir
matem geleneği var
ve devrim muhafızları bu barışa izin vermiyor. Amerika'da diyor ki bak benim işim Çin'le, oraya gitmem lazım. Burayı da işte İsrail'e dokunmamak kaydıyla Türkiye'ye emanet edip ben güçlerimi oraya kaydırmak istiyorum. Bir an evvel sizin, yani birçok tavizler verdi Trump. Normal şartlarda İran hayal edemeyeceği kadar avantajlar elde etti. Yani savaş ülkesine göre. Fakat İran diplomasisi biraz daha fazlasını elde etmeye çalışıyor. Trump da diyor bak tepemin tasını attırmayın. Bir gecede sizin bütün altyapınızı yok edebilirim. Yani gerçekten de Amerika'nın bu hava gücü var. Fakat Amerika İran'ı da felç etmek istemiyor. Yani güçlü diri bir İran olsun ki bu İran'la sürekli Körfez ülkelerini korkutayım. Tabii. Ve Körfez ülkelerini, yani İran faktörünün, İran tehdidinin ortadan kalktığı bir Orta Doğu coğrafyasında Körfez ülkelerini Amerika'ya
baş kaldıracağı
şey açık kalmıyor, bağımlılığı kalmıyor. Evet. Yani burada çok hassas dengeler vardır. Bu nedenle Hürmüz Boğazı işin kilit taşını oluşturuyor ve bu
mutabakatın bitmesinde etkili oldu.
Yani evet. Her iki taraf da kendi iç kamuoyuna bazen böyle hiç sebebi anlaşılamayan bombardımanlar falan oluyor. Orada da İsrail'in provokasyonu olarak değerlendirebiliriz. İsrail de sürekli olarak bu işin daha da harlanmasını istiyor.
İstiyor. Şimdi sadece Hürmüz Boğazı değil, İran Babilmendeb kartını da aşmak istiyor. Kızıldeniz'e taşımak
Husiler
istiyor.
Vasıtasıyla.
Bu gelişmede nasıl bir beklenti var hocam?
Ya şöyle, İran Lübnan'a dokunursanız diyor. Yani Lübnan benim kırmızı çizgim. Yani Lübnan İsrail sınırında zaten o en çok Şiiler. Evet. Lübnan 6 milyonluk Lübnan nüfusunun yaklaşık 1/3, 2 milyon civarında Şii nüfus evet. var. Ve Lübnan Hizbullah'ı Lübnan ordusundan daha güçlü yani silahlı bir yapılanmaya sahip. Ve dolayısıyla bu İsrail'in Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal etmek istemesi demektir. Oradaki Şii nüfusun önemli bir kısmını topraklarına el koyulması, yerinden yurdundan edilmesi demektir. Ve İsrail'in politikası şu diyor ki diğer Dürzilere, Sünni Araplara, çok kişili etnik Katolik varlığınlara evet. ya bu Şiileri siz enterne edin, bizim aslında sizinle bir problemimiz yok demeye getiriyor ama İsrail'in hedefi Lübnan'ın tamamını yutmak, hatta Suriye'yi yutmak, yani öyle İsrail'in tabii. durmak gibi bir niyeti yok. Bu nedenle de İran eğer diyor Lübnan'da bu bombardıman devam ederse biz de Husiler vasıtasıyla Babülmendeb Boğazı'nda da aynı Hürmüz'de olduğu gibi gemilerin istemediğimiz gemilerin geçmesini vururuz. Diyor. Böyle de bir tehdit söz konusu.
Evet. Şimdi gelelim Lübnan'dan bahsettiniz. ABD-İsrail ilişkileri de son dönemde gergin seyrediyor. Son örneğini ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance verdi. İran'la anlaşma istedim diye İsrail'de hedef gösterildim dedi. Ve İran ABD anlaşmasının önündeki engelinde İsrail olduğunu belirtti. Yine ABD'de İsrail'in kamuoyu desteğini kaybettiğine dikkat çekti J.D. Vance. Bir de Epstein dosyasını yeniden gündeme getirdi ve Epstein'in Mossad'la İsrail'i çok yakından ilişkisi olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar önemli. ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'in hem Suriye'deki hem de Lübnan'daki askerlerini çekmesini istedi. Bu gelişmeleri değerlendirerek ABD-İsrail gerilimindeki ince noktaları bizimle paylaşır mısınız hocam?
Şimdi sondan başlayalım. Türkiye şöyle bir deklarasyonda bulundu. Dedi ki artık Türkiye'nin milli güvenlik konsepti içerisinde Şam, Beyrut yani Suriye'nin başkenti Şam, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Doğu Akdeniz'de bir takım alanlar. Buraları İsrail öyle rastgele bombalayamaz. Burası artık benim güvenlik sınırlarım içerisine giriyor. İsrail'le de direkt karşı karşıya gelmemek için bunu NATO zirvesinde biraz da Trump vasıtasıyla Amerika'ya söyledi. Yani diyor ki şeyine sahip çık. Hani İsrail buraları bombalarsa tekrar biz buna sessiz kalmayacağız dedi. Yani bu Amerikan siyasetinin etkilenme Amerika bir taraftan Türkiye'nin gönlünü yapmaya çalışıyor bir taraftan. İsrail'in o artık eskiden İsrail'i Araplardan korumak gibi bir politika vardı. Baktı ki İsrail'in korunmaya falan ihtiyacı yok. İsrail artık bir kuduz köpek gibi affedersiniz.
Her yere saldırıyor.
Etrafa saldırıyor. Artık tasmasını tutup
dizginleme lazım.
Gerektiğini Amerikan politikalarına da artık İsrail'in zarar vermeye başladığı gerçeği var. Bir de bugün sabah haberlerinde dinledim. İsrail parlamentosunda bir oylama yapıldı. 3-4 oy farkla geçti. İsrail'de bu ultra ortodoks Yahudiler vardı. Heradil. Onlar askerlik yapmıyorlar. Evet. Askere gitmek istemiyorlar. Onların işte inanışlarına göre biz diyor dini işlerle
hizmetlerle
uğraşacağız. Askerlik yapmayız. Diğer o seküler kesimde diyor ki yani nasıl olur yani İsrail'de biz sürekli olarak seferberlikte belli yaşlara kadar ki uzun süren bir askerlik süreci vardır. İsrail kamuoyu şu anda birbirine girmiş durumda ve Netanyahu bizzat parlamentoda küfürlere yuhalamalara rağmen parlamentoda oylama sırasında durdu ve 3-5 oy farkla
geçirdim.
Kasım'a kadar erteledi. Bakın Ekim'de seçim var. Kasım'a kadar bu askerden muaf olma tezkeresini geçirdi.
Çünkü Haredilerin lideri Netanyahu'ya ateş püskürüyordu. Bize söz verdi bu yasayı çıkarmayacağım diye fakat sözünde durmuyor diye bir isyanı vardı.
Şimdi şöyle düşünün bir tarafta askerlik yapmak istemeyen fakat nüfus olarak da en çok çoğalan bunlar. Onlar yani şöyle evet. düşünelim, bizim bir Urfa'dakiyle bir İzmir'dekinin nüfus artışı nasıl farklıysa.
Evet.
Şimdi İsrail'in en çok nüfusunu artan bu ultra ortodokslar.
Evet.
Ve bunlar seçmen olarak da oy kullanıyorlar. Belli bir oranlar var. Dolayısıyla bir taraftan bunların gönlünü almak isteyen bir siyasi yapı, bir taraftan da ülkede bir yani normal bir ülkede herkes anayasal karşısında eşit olması gerekir. Evet. Ve üstelik her yere saldıran asker ihtiyacı olan bir ülke. Bu nedenle İsrail başkalarına saldırmayı bırakıp da şöyle bir barış sükun içerisinde 3 yıl geçirmeye kalksa, kendi içerisinde zaten birbirine girmek üzere olan çok fazla...
Sizin bisiklet metaforu var
yapısal,
hocam.
Yapısal evet. Bisiklette diyoruz ki durdunuz mu düşersiniz.
Evet.
İsrail işte o bisiklet sürücüsü gibi sürekli bir yer pedal çevirmek ve bir yerlere saldırmak ve bu kadar savaş ortamında bunu düşünecek vakit yok evet. diye onların üstünü örtmek durumundadır. Mesela şu anda Gazze'yi hiç kimse konuşmuyor.
Maalesef, evet.
Halbuki Gazze'de...
sessiz ve yavaş ölüm devam ediyor.
Ya şöyle söyleyeyim. Bir röportaj gördüm geçen. Yani soruyorlar bir Gazze'li bir anneye. En büyük şeyiniz nedir? Ya diyor, bir gölgelik bulmak ve temiz içme suyuna kavuşmak. Yani düşünebiliyor musun? Kadının hayali şöyle bir gölgede... Yani evet. bir ağaç gölgesi bulup oturmak ve içebileceği temiz suya ulaşmak. Şimdi Türkiye'deki insanlara soruyorum ya, biz böyle hayatımızdan bu kadar şikayet ediyoruz ya.
Evet.
Yani şeyde ekstra cabası zaten başlarına düşen
bombalar vesaire, ölümler.
Ve bugün sanki
konuşmuyoruz hocam, Gazze'yi unuttuk maalesef
Gazze.
Yani.
Batı evet. Şeria'da gene bir dozeri görüntüsü vardı. Hı hı. Adam batırmış arkadan o şeyini. Su boru hattını, elektrik boru hattını,
altyapıyı tahrip ediyor.
Tahrip ediyor değil,
söküyor.
Ya düşünebiliyor musunuz? Siz diyelim ki bir yazlık eviniz var bir yerde. Onun dozerle biri geçse elektrik, su, doğalgaz hattını çünkü siz orada artık nasıl yaşayabilirsiniz? Yani İsrail şu anda Batı Şeria'daki insanların da hayatlarını yaşanmaz hale getirmek için, yani o da ayrı bir suikasttır. Yani insanların direkt hı hı. öldürmüyorsunuz ama adamın suyunu, elektriğini kesiyorsunuz, zeytinliklerini yakıyorsunuz, hayvanlarını çalıyorsunuz.
Söküyorsunuz ya da ağaçları.
Yani şimdi Batı Şeria'da da bunu İsrail evet. her gün yapıyor. Sistematik olarak evet. yapıyor. Üstelik yerleşimci adını verdikleri sivil görünümlü ama silahlı 3-5 bir araya gelip evet. o haydutluk yapan sivil hırsızlar diyelim bunlara.
Evet.
Ama asker de bunları destekliyor arkadan.
Maalesef. Evet, ABD-İsrail ilişkileri de gerilimli geçiyor diyebiliriz.
Evet, yani son olarak sizin sorunuzun da özünü evet. kaçırmayalım. ABD-İsrail ilişkilerinde her geçen yıl bir kopmaya doğru gidiyor. Çünkü artık ABD'nin o büyük devlet aklı bu İsrail'le bu şekilde gidemeyeceğini görüyor. Çünkü sürekli zarar veriyor artık. Yani Suudi Arabistan'la, Körfez ülkeleriyle, Türkiye'yle, ya bütün İslam dünyasıyla olan Amerika'nın ilişkilerini zehirleyen bir İsrail söz konusu. Önceden hani İsrail'in güvenliği, iki toplumlu, iki devletli falan filan, işte bunlar kadre hmm. uğramıştır gibisinden bir İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Ütopya'yı millete yedirmeye çalışıyorlardı. Artık evet. bunların hepsi bitti. Yani İspanya'dan Japonya'ya kadar bütün dünyada İsrail'in soykırımcı olduğu evet. tescillenmiş durumda maalesef.
Peki hocam, devam edelim. Bu arada tabii bununla da devam etmiş olacağız. İsrail'in Türkiye hazımsızlığının arkasında yatan sebepler ne diye bakacağız ama onun da bir altyapısını oluşturalım. Türkiye-ABD ilişkilerinde son NATO toplantısıyla Trump'ın Ankara ziyaretiyle birlikte gelinen aşama, olumlu gelişmeler ve bununla birlikte Trump'ın verdiği vaatler, katsa yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına yeniden dönüş, Kaan'a jet motoru satışı ve tabii ki bu da bunların hepsi S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'den üçüncü bir ülkeye nakliyle mümkün olacak şeklinde konuşuluyor, tartışılıyor hocam. En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti, Putin'le görüşmüştü. Ondan sonra herhalde bu kararlar alındı. Rusya'nın da onayıyla üçüncü bir ülkeye, bir körfez ülkesine S-400'lerin satışı gündemde. Birleşik Arap Emirlikleri konuşuluyor en çok ama Suudi Arabistan ve Katar'ın da istekli olduğu ifade edildi. Eğer S-400'ler Türkiye'den giderse katsa kalkacak, F-35 programına geri dönüş olacak, jet motoru satışının önünde de bir engel kalmayacak deniliyor. Evet, Türkiye-ABD ilişkilerinde bu gelişmeler sizin için ne anlam taşıyor?
Buyurun. Askeri bir kimliğim yok, savunma evet. uzmanı da değilim. Ancak yani uluslararası basından takip ettiğimiz hı hı. kadarıyla ve Türkiye'deki savunma sanayinin gelmiş olduğu noktayı değerlendirdiğimizde şöyle bir kanaat oluşuyor. Türkiye artık kısa, orta ve uzun menzilli o füzeler ve o katmanlar, alt, orta ve üst katman savunma sistemleri evet. konusunda işte demir kubbe, çelik kubbe evet. deniyor ya, yani İsrail'in mevcut bu çelik kubbesinden,
demir kubbesinden,
demir evet, kubbesinden daha kubbe. Evet. Teknolojik bir çelik kubbeye sahip olduğumuz söyleniyor. Yani dolayısıyla artık 10 yıl öncesine göre, yani biz bir Patriot istedik, vermediler. Biz bu 10 yıl içerisinde köprünün altından çok sular aktı ve Türkiye artık kendi milli hava savunma sisteminin kurduğu söyleniyor. Evet. Dolayısıyla S-400 ise Amerika'da artık bir saplantı haline gelmiş. Yani bu S-400'ü vermediğiniz sürece biz katsayı vesaire yaptırmayız diyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey 2030 yılına kadar olan 4-5 yıllık bir zamana ihtiyacı var. Çünkü biz şu anda Amerika'nın vereceği o jet motorundan da bir üst versiyonunu
inşa ediyoruz zaten.
Yapıyoruz. Ama Türkiye'nin bir zamana ihtiyacı var. Yani diyorlar ki niye yapmıyor? Ya arkadaş, bir çocuk bile ana rahmine düştükten 9 ay sonra dünyaya geliyor. Siz jet motorundan bahsediyorsunuz. Bu akşamdan sabaha olan bir şey değil. Bu nedenle Türkiye bu zamanı değerlendirebilmek için benim anladığım kadarıyla hı hı. Jet motorunu alarak Kaan'ı bir an evvel göklerde evet. uçurmak. Hatta biz Endonezya'yla da satış tabii. protokolü yaptık. Yani bu süreyi öne çekmek şeye gelince, Amerika'nın aslında bize F-35 uçağı vermesi veyahut da o projeye dahil etmesindeki onların hinliği bizim Kaan'ı
durdurabilmek
hı-hı. ama artık bu diş macunu tüpten çıktı. Bu saatten sonra bu projenin durması pek mümkün gözükmüyor. Eğer Allah'tan çok önemli bir şey olmasa. Yani karşılıklı al-ver durumu. Şöyle bir rakam söylendi. Avrupa'nın tamamında, yani NATO üyesi, Avrupa Birliği üyesi, Avrupa'nın tamamındaki savunma sanayi şirketlerinin toplamından daha fazla Türkiye'de şirket sayısı varmış. Evet. Yani Türkiye artık bu askeri alanda Ar-Ge çalışmalarıyla her gün yeni takım şeyler üreterek,
ürünler ortaya koyarak.
Yani evet. Amerika'nın aslında stratejisi şu: Türkiye'yi başıboş bırakmamak. Yani Türkiye'nin işte Rusya ile, Çin ile veyahut da kendisinin etrafında bir şey yapmasını engelleyebilmek için gel seni
yanıma
çekiyorum, projenin içerisine evet. alalım vesaire. Dolayısıyla bunlar tabii bazıları basına yansıyan şeyler, bazıları da koskoca devlet aklı, yani Amerikan devlet aklı, Türk devlet aklı bir şeyler veriyorsa bir şeyler alıyorlardır. Hiç kimse hiçbir şeyi bedava karşılıksız vermez. Bunlar da işte terazinin kefesine konuluyor. Hı hı. Zaman hesabı yapılıyor, para hesabı yapılıyor. Savunmadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak o işin uzmanları bir takım anlaşmalar yapıyor. Hariçten gazel okuyanlara çok hı-hı. fazla itibar etmemek lazım. Sonuçta bu ülkede sahipsiz değildir. Herhalde evet. bunu verenler, hı-hı. alanlar
her şeyi düşünmüştür.
Bir takım hesaplar yapmışlar.
Şimdi İsrail tabii buna acayip tepki gösteriyor. F-35'lerin Türkiye'ye satılmasına ya da bu programa dahil edilmesine. Yunanistan da aynı şekilde. İsrail'in hazımsızlığının arkasında Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir güç olması var artık. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmamız gerekiyor. Birincisi Amerika ve Avrupa İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda hepsi birden Türkiye'nin de karşısına dikilir, tıpkı İran'da olduğu gibi. Yani dolayısıyla İsrail'in kılına bir zarar gelecek olduğunda hepsi onun evet. safında yer alır. Ondan şüphe etmemek lazım. Fakat olayın başka bir yönü, İsrail bu sapkın bir teolojik inanç gereği işte arz-ı mevut, Nil'den Fırat'a kadar yayılma politikası, işte Lübnan'la durmuyor, Suriye'ye bir taraftan sürekli sağa sola saldırıyor. Yani bunu Avrupa'da, Amerika'da çok fazla tasvip etmiyor. Bu yönüyle Türkiye'nin bölgede düzenleyici, regüle edici bir politika izlemesini destekliyorlar. Fakat siz bunu yaparken İsrail'e zarar vermeye kalktığınızda hepsinde karşınızda olduğunda hesaba katmanız gerekiyor. Yani bu dengenin bu şekilde oluşmasını istiyorlar. Yani İsrail'in bu saldırgan politikasıyla Batı'nın bölgedeki çıkarlarının sürdürülebilir olmadığını görüyorlar. İşte burada Türkiye'yi bir denge unsuru olarak hem İsrail'i frenlemeyi, hem Batılı çıkarların korunmasını, hem de bölgenin en güçlü aktörü olarak Türkiye ile muhatap olmayı. Mesela bugün Suriye konusunda Ahmet Eşşar'a ile ilgili bir şeyler yapılacaksa Türkiye'ye söylüyorlar. Türkiye üzerinden. Şara meclise yeni üyeler atadı. İşte bir seçimle. Mesela 3 tanesi bizim Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Yani sonuçta Türkiye soft power dediğimiz yumuşak gücüyle Suriye'de şu anda siyasetin dizayn edilmesinde, mesela onlar aşırı bir şekilde o PKK'yı bahane edip Kürtler üzerine bir, mesela Arapların şey olacak olsa Türkiye ona da müsaade etmiyor. Yani orada etnik, dini
bir denge
grupları
söz konusu olacak.
Evet. Dengelemeye çalışıyor. Yani yukarıdan bir üst akılla bakıldığında, çünkü işin içinde olanlar o şeyi görmeyebilir. Hemen karını maksimize etmek, daha fazla pay almak isteyebilir, ama Türkiye şu anda Suriye'nin dizayn edilmesinde de merkezi bir rol oynayan ülkedir. İşte Batılılar da bunu gördüğü için diyorlar ya, Orta Doğu'da sorunsuz iş yapabilmek için, gidip orada altyapı hizmetlerinden pay alabilmek için, yani Körfez ülkeleri şu anda Suriye'ye kredi açacaklar. Suriye'nin altyapısının yani elektrik sisteminden tutun da bütün yol, inşaat vesaire yapılacak. Bunun hepsini Türkiye'nin yapması mümkün değil. Bazıları diyor ki Fransız şirketi gelmiş, anlaşma yapmış. Ya siz kendi ülkenizde bile her şeyi tam olarak yapamıyorsunuz. Yap işlet devlet modeliyle işler götürülmeye çalışıyor. Bunlar tabii her alanın kendi içinde uzmanlığı vardır ama ez cümle artık Amerika, İsrail'le, Türkiye ile, Avrupa ile olan ilişkilerinde Türkiye'yi burada bölgesel bir güç, ama Rusya'ya ve Çin'e kaymadan, kendiyle de
sürtüşmeden
Amerikan çıkarlarıyla çatışmadan, ama bölgede de hem İsrail'i kontrol etmek, hem de güvenliğini teminat altında almaya dayalı bir politikayı uygulamaya çalışıyorlar. Bakalım görelim
şimdi
yarınlar neyi getirecek.
Suriye demişken hocam, bununla ilgili bir gelişmeyi geçen günlerde Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesinde köşesinde kaleme almıştı. İsrail'in Suriye'de toprak satın aldığına dikkat çekti. Bunun önlenmesi gerektiğini ifade etti. Kıbrıs'ta da yine İsrail'in toprak satın almalarına başladığı, bu yönde çalışmalar yaptığı konuşuluyordu. Bunu biz de konuştuk. Ama Suriye'de işte Golan civarında, Suveyda'da vesaire yoğun bir şekilde başka isimler, başka adlar altında da toprak satın almaları yaptığı ifade ediliyor. Bu tehlikeden bahsediyor. Siz ne söylersiniz?
Şimdi adamlarda para diye bir sorun yok. Evet. Yani küresel sermaye onların elinde. Yani 5 liralık bir malı 500 liraya da alırlar yeri geldiğinde. Evet. Bu meblağları görünce de buna hayır diyecek çok az insan vardır. Onu da bilmemiz lazım. O halde yapılması gereken, ki bizim mesela ben bildiğim için söylüyorum, kendi alanım olduğu için. Mesela Türkiye'de de herkes emlak, mülk alma konusunda hürdür. Fakat Urfa'da İsrail'le ilintili olan, Kars civarında da Ermenilerle ilintili olan kişilerin büyük meblağlarda bir alım yaptığı zaman bu istihbaratın radarına giriyor. Yani yoksa tutup da diyelim ki Ukrayna'dan biri gelmiş Antalya'da 10 tane daire almış. Yahut da Katar'dan biri gelmiş İstanbul'da 3 daire, o kimsenin umurunda değil ama diğerleri farklıdır. Yani evet, şu anda İsrail'in bizim GAP bölgesiyle ilgili, diaspora Ermenilerin de bizim bu Kars Ağrı yöresiyle ilgili bir takım hassas noktalardır. İsrail'in de özellikle Süveyda ve Dürzilerin yaşadığı bölgelerde toprak satın alma ve orayı biraz oradaki azınlıkları kışkırtma, toprak alma vesaire. O halde Irak'ın yeni anayasasının buna göre dizayn edilmesi, Suriye istihbaratının da buna göre hassas olması gerekiyor. Yani şimdi siz her noktaya kulağınızı dikerseniz bir süre sonra yorulursunuz ama belli hassas noktalardır. Yani İsrail'in de toprak almaya çalıştığı yerdir. Golan Tepeleri'nin civarı, yani Şam ile İsrail sınırı arasında kalan Güney Dera, Süveyda bölgesinde. Çünkü oralar su kaynakları bakımından da zengindir ki İsrail'in gelecekte en büyük sıkıntılarından biri su. Yani artan nüfusun ihtiyacı. Evet. Hem tarımsal sulamada hem de içme ve kullanma da su stratejik bir önemdir. Her ne kadar derinizden arıtmayla sağlanmış olsa da içme kalitesinde değildir deniz suyu. Bu nedenle bu Dera ve Süveyda bölgesi her zaman İsrail'in radarındadır ve Suriye hükümetinin de buna göre dikkat etmesi gerekir. Mesela Kıbrıs'ın hem Türk kesiminde hem Rum kesiminde de bu toprak alımları onların şeyidir. Tipik.
İşte Filistin'in ne yaptıkları malum hocam, yani bu yolla. Peki şimdi Kıbrıs'ta devam edelim. 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü yaklaşıyoruz. Ama onun öncesinde Avrupa Parlamentosu'nun bir kararı var. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecavüzde bulunduğu, kadınlara kötü muamelede, çocuklara kötü muamelede bulunduğuna dair iftiralar içeren bir kararı kabul etti. Buna hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları hem Türkiye sert tepki gösterdi. Hatta şunu dedi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, bu kadar hassassanız bu tür şeylere Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan katliama dikkat kesilin dedi. Tabii bunların yok hükmünde olduğunu ifade etti. Kıbrıs Barış Harekatı ve Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği bu kararı nasıl yorumlarsınız? Buradan devam edelim.
Şimdi Kıbrıs Doğu Akdeniz'de günümüz dünyasında çok stratejik bir öneme sahip. Yani şu anda İran'ı bombalayan uçakların önemli bir kısmı Güney Kıbrıs'taki o İngiliz üslerinden kalktı. Evet. Yani siz Kıbrıs'tan kalkan bir uçakla İran'dan Kuzey Afrika'ya, Türkiye'den Balkanlara kadar her yeri yani 2 saatlik bir uçuşla vurabiliyorsunuz. Bu nedenle Kıbrıs'ın artık bir yüzer uçak gemisi gibi, yani sabit bir uçak gemisi gibi stratejik bir konumu vardır. Şimdi bu konumundan dolayı Avrupa Birliği bir taraftan Rusya'ya karşı yediği goller, Trump'ın aşağılaması ve elinde işte bu Kıbrıs'ı bir stratejik bir koz olarak hem Amerika'ya hem Rusya'ya karşı kullanma açısından biraz da Yunan tezlerine arka çıkan bir karardır bu. Bu karara o imza atan insanların muhtemelen kendileri de buna inanmıyorlardır. Çanakkale'de de görmüşlerdir. Balkan Savaşları'nda biz ekmeğini
düşmanla paylaşan
cephede yaraladığı düşman askerini tekrar barış zamanında tedavi edebilen bir milletin çocuklarıyız. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmadığını kendiler de biliyor. Fakat bu biraz da kara çalma vasıtasıyla Türkiye'yi biraz daha Kıbrıs'ta etkisizleştirip Doğu Akdeniz'deki bizim planlarımızdan, hedeflerimizden, münhasır ekonomik bölge iddialarımızdan, mavi vatan iddialarımızdan vazgeçirmeye çalışan bir konumdur diye düşünmek lazım.
Evet, tam da hocam bu dönemde bir anlaşma da söz konusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile denizin altından doğalgaz boru hattı projesi anlaşması imzalandı. Hem Türkiye'den adaya doğalgaz götürülmesi hem de ileride çıkarılacak bir doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli için bir proje bu. Bu dengeleri nasıl değiştirir? Bu ne anlama geliyor ilerisi için de? Buyurun.
Şimdi önce baştan şunu ifade edelim. Kıbrıs'ın ortasında o karlı dağlar var. Asıl su kaynaklarının beslenen o dağlı kesim. Ve Lefkoşa'dan yeşil hat çekilince derelerin yukarı kısmı Rum kesiminde, aşağı kısmı Kuzey Kıbrıs'ta kaldığı için bizim Girne'de, Gazi Magosa'da, Turunçgil, Narenciye bahçelerinin birçoğunun suyunu keserek adeta oraları yaşanmaz hale getirmeye çalıştı Kıbrıs Rum yönetimi. Evet. İşte Türkiye bu adadaki hem tarım amaçlı sulama hem de içme suyu sorununu çözmek için taş ucundan,
evet, boru hattı döşendi.
Denizin altından boru hattıyla içme suyu ve kullanma suyu gönderildi. Şu anda Kıbrıs'ın musluğundan akan suyun büyük bir kısmı bizim Türkiye'den gidiyor. Aynı şeyi şu anda doğalgaz olarak da yapıyoruz. Fakat Kıbrıs'ta bizim bu ultra çağdaş Kemalist ve her şeye karşı olan bir ekip var ya, onun layık uzantısı o çağdaş yobazlar Kıbrıs'ta da var. Ya parlamento binası yapıyor. Diyelim ki apartmandan bozma binalarda Cumhurbaşkanlığı binası yapıyor. İHA SİHA'nın konup orada şey olması, üç kurmayacak. Adam ona karşı çıkıyor. Yani neye karşı çıktığını da farkında değil. Bizim saraya ihtiyacımız yok filan. Ya kardeşim, devletin resmi kurumlarının olduğu şeyler apartmandan bozma yerde olmaz. Yani bu doğalgazın gitmesi Kıbrıs'ı yaşanabilir bir hale getiriyor. Yine bugün sabah haberlerinden şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya öyle bir ambargo uygulamış ki enerjisini keserek, elektrik yok. Küba'da elektrik yok şu anda, yani 21. yüzyılda. Turizm gelirleri 2/3 oranda azalmış. Yani turist gitse, yani düşünebiliyor musun? Elektriğin olmadığı, akaryakıt istasyonlarında benzin olmadığı bir ülke haline getirmiş. Ve Küba şu anda teslim olmak üzere. Yani Amerika sırf onda. Şimdi Kıbrıs'ta sizin içme suyunuz olmazsa, tarım topraklarınız kuraklıktan çatlarsa, elektriğiniz yanmazsa, siz o insanları orada nasıl tutacaksınız? Türkiye son 15-20 yıldır bunu yapmaya çalışıyor. Yani Kıbrıs'ı yaşanabilir bir coğrafya haline getirmek, hem de oranın savunmasını, güvenliğini sağlamak. Bunu da oradaki bir takım çapsız, kifayetsiz muhterislere karşı yapmaya çalışan bir
rağmen yapıyor.
Devleti var. Evet.
Şimdi Doğu Akdeniz demişken hocam, önemli gelişmeler de var. Uzun bir aradan sonra bir Türk fırkateyni İstanbul, TCG İstanbul, Laskiye Limanı'na uğradı, yanaştı. İçinde de Deniz Kuvvetleri Komutanı vardı, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu. Bu gelişmeyi sorayım size. Bu ziyaretin arkasında yatan sebep ne olabilir? Bir de Suriye ile bir deniz yetki alanları anlaşması hep konuşuluyor ama henüz ortaya çıkmış bir şey yok. Bunun bir habercisi olabilir mi? Mısır'la da bir askeri anlaşma imzalandı hocam. Teknolojik savunma ürünlerinin ortak üretilmesi için. Mısır'la da yine bir münhasır ekonomik bölge anlaşması gündemde. Hatta Türkiye ile yapacağı bu anlaşma, İsrail yaptığı anlaşmanın 1,5 katı büyüklüğünde bir alana sahip olmasını sağlayacak. Doğu Akdeniz'de Suriye ve Mısır'la böyle bir anlaşma olursa dengeleri nasıl değiştirir? Böyle devam edelim. Buyurun.
Şimdi Gazze açıklarından başlayıp Lübnan'ın o karasularına kadar devam eden Akdeniz'de, yani diyelim ki Lübnan, Filistin sınırından Kıbrıs'a kadar olan, hatta güneyde, daha güneyde Mısır'a kadar olan o Levant bölgesi diyorlar. Orada çok zengin hidrokarbon yatakları vardır ve buraların daha kesin sınırlarla paylaşımı söz konusu değil. Herkes kendine göre bir hat çiziyor.
Evet.
Oradan bir pay kapmaya çalışıyor. Türkiye Bir taraftan Lübnan'la, bir taraftan Suriye ile, bir taraftan da Mısır'la ikili diyaloglar kurarak deniyor ki o büyük bir masa kurulduğunda buralar kesin hatlarıyla sınırlar belli olup yeraltı kaynaklarının paylaşımı yapıldığında eğer biz ortak bir akılla hareket edersek kazan kazan olur. Çünkü Sisi'nin Mursi'yi devirmesinden sonra Türkiye-Mısır ilişkileri kopma noktasına geldi ve bundan her iki taraf büyük zarar gördü. Yani bunun ne Mısır'a ne de Türkiye'ye bir hayrı olmadı. Son dönemlerde yapılan, önce bürokratlar daha sonra siyasiler arasında yapılan o ilişkilerin iyileştirilmesi neticesinde kazan kazan politikası gündeme geldi. Bu Türkiye-Mısır ilişkilerinin canlandırılması hem Mısır'ın hem Türkiye'nin geleceğe yönelik stratejik hedeflerine de uygundur. Hem de ortak, yani bölgede Mısır içinde, Türkiye içinde yani tehdit olabilecek yegane unsur İsrail'dir. Yani İsrail'in dışında Mısır'ı tehdit edecek veya Türkiye'yi tehdit edebilecek bir güç yok bölgede. Bu nedenle hem o İsrail tehdidine karşı hem Doğu Akdeniz'deki yatakların, petrol doğalgaz yataklarının paylaşımı konusunda işte bizim o Deniz Kuvvetleri Komutanımızın işte Laskiye'ye gitmesi hem Suriye'nin, Lübnan'ın ve Mısır'ın deniz münhasır ekonomik bölgelerinin belirlenmesinde Türkiye ile ve Türkiye tezleriyle birlikte hareket ettiğinde daha fazla kazanım sağlayabileceklerini Türkiye bunlara gösteriyor. Yani bizim tezimizi kabul ederseniz sizin payınıza düşecek daha fazla oluyor gibisinden şu anda bunun altyapısı yapılıyor diye değerlendirmek gerekiyor.
Peki hocam, devam edelim bir başka önemli başlıkla. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Kiev'deydi. Ukrayna'da hem Zelenski hem mevkidaşı hem de diğer yetkililerle görüştü. Önemli görüşmelerde bulundu. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşı bir hayli kızışmıştı. Daha çok Ukrayna Rusya'ya yönelik drone saldırılarıyla etkili bir saldırı gerçekleştirdi. Ve dün yapılan açıklamada da İstanbul masası tekrar işaret edildi. Kiev dedi ki biz hazırız dedi. Rusya'dan da açıklama geldi. Onlar da yeşil ışık yaktı. Hatta Ukrayna Dışişleri Bakanı liderler seviyesinde İstanbul'da bir buluşma olabileceğini ifade etti. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız? Dışişleri Bakanı Fidan'ın Kiev ziyareti neler doğuracak?
Şimdi son 3-5 aylık gelişmelere bakarsak gerek Avrupa'dan gerekse Amerika'dan Ukrayna'ya gönderilen o sofistike silahlar veyahut da işte dronlarla Ukrayna Rusya içlerinde hatta Moskova yakınlarındaki özellikle rafinerileri vuruyor. Yani burada dikkat çeken bir şey, yani Rusya'nın yegane gelir kaynağı olan petrolün
çıkış noktası. Çıkışını.
Ki Türkiye büyük ölçüde motorin, mazot satın alıyordu Rusya'dan. Şu anda o rafineriler vurulunca Rusya kendi içerisinde iç tüketimine yetecek mazotu bulamayıp Hindistan'dan mazot ithalatı yaptığı basına düştü. Yani Ukrayna eliyle Rusya'nın bu hem petrol ihracatını sekteye uğratmak hem de ülke içerisinde yakıt krizine sebep olan bu drone saldırıları oldu. Evet. Ve Rusya'ya şu mesaj veriliyor. Deniyor ki bak, bunun bu savaşı senin istediğin şekilde yani sonuçlandırman mümkün değil. Gel orta bir yolda ulaşalım. Çünkü Rusya diyordu ki ben Ukrayna'nın %25 civarında toprağını şu an fiilen ele geçirdim. Nüfusunda önemli bir kısmı Rusça konuşuyor zaten. İşte Kırım, Donbas, Luhansk bölgelerini, Donetsk bölgelerini siz Rusya'ya bıraksınlar, savaş bitsin. Ukrayna'da diyor ki toprak bütünlüğümüzden vazgeçmeyiz. Böyle bir kısır döngü 4 yıl aşkın bir süredir devam ediyor. Sanırım bu İstanbul'da yine bir masa kurulacak. Rusya Kırım'dan vazgeçmez ama Kırım dışındaki topraklar konusunda nasıl bir yol izlenir onu bekleyip göreceğiz ama bu masanın kurulması da Türkiye'nin inisiyatifiyle olacaktır gibi geliyor. Yani Ukrayna ile Rusya bir masa etrafında toplanacak ve bir ateşkes veya bir barış anlaşması imzalayacaksa mutlaka bunun olacağı yerin İstanbul ve arabulucu ülkenin Türkiye olması evet. muhtemeldir diyebiliriz.
Hocam, ABD Irak'tan 23 yıl süren askeri varlığını tamamen çekmeyi planlıyor önümüzdeki günlerde ve ABD ile Irak 2003'te başlayan Amerikan askeri varlığının 30 Eylül 2026'da resmen sona ereceğini açıklayarak iki ülke ilişkilerinin odağının güvenlikten ekonomi ve enerji işbirliğine kayacağını duyurmuş. Yani ABD askerini çekiyor, yerine şirketlerini bırakıyor. Bu gelişmeyi değerlendirmenizi isteyelim sizden.
Şimdi Saddam devrildikten sonra Irak'ta öyle bir yönetim kurulmuştu ki bir tarafta İran etkisi, bir tarafta Amerikan etkisi. Mesela parlamento seçimleri olacak ki parlamenter sistem diye bir sistem kurdular. Seçim oluyordu, yıllarca hükümet kurulamıyordu. Yani diyelim ki İbrahim Bey, siz ve ben milletvekili adayı olduk. Orada bir Amerikalılar elemeden geçiriyordu, bir de İranlılar. Yani Amerikalıların ve İranlıların vetosunu yemediğiniz zaman
evet.
Irak'ta ancak hükümette, parlamentoda veya yönetimde söz sahibi olabilecek bir noktaya gelebiliyordunuz. Yani Irak devleti son zamanlarda Türkiye ile de ilişkilerini geliştirerek Sudani hükümeti zamanında, bir önceki hükümet zamanında bu çok daha belirgin oldu. Bu kalkınma yolu projesi de bunda etkilidir. Hem İran'ın hem de Amerika'nın etkisinden kurtulmanın çabası içerisinde Irak uzun bir zamandan beri direkt tavır da koyacak gücü olmadığı için yavaş ve derinden bir şekilde bunu yaptı. Zaten Amerikan politikası da Trump'la birlikte bölgedeki askeri varlığını azaltmak ve artık Amerika'nın askerini çekmiş olsa bile bölgedeki gücünü hatırlatmak açısından şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıllarda benim Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminden iki öğrencim olmuştu, yüksek lisans tez danışmanlığı yaptım. Biri Erbil'den, biri Süleymaniye'den gelmişti. Mesela dedi ki bizim orada bir tane en büyük üniversite var. Ben de devlet üniversitesi ama en büyük üniversite Amerikan Üniversitesi. Diğeri de FETÖ Üniversitesi. Yani FETÖ'nün Irak'ın kuzeyinde üniversitesi var. Amerika'nın evet. üniversitesi var. Yani Amerika üniversite kurmuş Irak'ta. Yani Türkiye yanı başındaki ülkede öyle bir faaliyet yok. Yani Amerika kültürel olarak, ekonomik olarak bölgede zaten kılcal damarlara kadar girmiş durumda. Yani Irak'ın kuzeyinde adam Irak vatandaşı ama Arapça bilmiyor.
Evet.
Çatır çatır İngilizce konuşuyor ve Kürtçe konuşuyor. Dolayısıyla Amerika askeri varlığını belki azaltacaktır, çekecektir ama ekonomik olarak, kültürel olarak bölge politikasında ve denkleminde etkisini sürdürecektir muhtemelen.
Peki hocam. Bir vefat haberiyle devam edelim. Katar emiri, modern Katar'ın mimarı olarak bildirilen emir vefat etti. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a taziye ziyaretinde bulundu. Buna dair kısaca neler söylersiniz?
Şimdi Osmanlı'nın son döneminden bugüne kadar bizlere hep Araplar arkamızdan vurdu hikayesi falan var ama şunu ifade edelim. Birinci Dünya Savaşı'nda ve öncesinde Filistin bölgesindeki Araplar hep Osmanlı ile birlikte olmuş, cephede on binlerce şehit vermişlerdir. Suriye, Irak coğrafyasındaki Araplar Kutul Amare'de mesela
evet.
Osmanlı ile birlikte olmuştur. Yine Kuveyt ve Katar'daki kabileler hep Osmanlı ile birlikte. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve Necid bölgesindeki, Suudi Arabistan bölgesindeki Araplar sürekli olarak da 1830'lardan beri Osmanlı yönetimine karşı Muhammed bin Suud ve Muhammed bin Abdülvehhab'ın o siyasi dini ve protokolünden sonra bir karşı çıkma. Yani bölgede tarihsel olarak son 150-200 yıldan beri Umman hep tarafsız ola gelmiştir ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bölgesindeki o Bedevi Araplar hep Osmanlı ile çatışmıştır ve bugün de politikalarımız pek uymuyor. Ama Kuveyt ve Katar'daki emirlikler ve aşiretler Osmanlı'nın son döneminde de bugün de Türkiye ile olan ilişkiler hep iyi olmuştur. Hep Türkiye ile işbirliği yapma gitmişlerdir ve Katar'da son işte koronadan beri son 5 yılda Türkiye'nin bunca badire atlattığı ekonomik türbülans yaşadığı bölgelerde en yakın müttefiki olmuştur. Evet, bunun karşılığında da Türkiye işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın ortak operasyonuyla Katar'ı yutma ve ekonomik bir takım darboğazlarını, bütçe açıklarını Katar'ın ekonomisine çökerek kapatma yoluna gittiklerinde Türk askeri ve oradaki darbeyi engellemiştir ve Katar da bu konuda Türkiye'ye müteşekkirdir. Bu nedenle Orta Doğu coğrafyasında en kadim müttefikimizin Katar olduğunu ve orada iki tane de askeri üssümüzün olduğunu belirtmekte fayda var.
Evet. Son olarak Dünya Kupası finalistleri belli oldu. İspanya ve Arjantin. Evet, FIFA'nın hep taraflı olduğu, Siyonistlere yakın olduğu, onlara yönelik kararlar aldığı tartışılıyor. Arjantin'in şu andaki lideri yanılmıyorsam Yahudi olarak kendini, Siyonist olarak ifade ediyor. İspanya'nın başbakanı Sanchez'in tutunduğu tam tersi ve herkesin de bu konuda desteğini alan bir tutum. Evet, FIFA bu kararları alıyor ama İspanya-Arjantin karşılaşmasında yine bir etkisi olur mu? Ne dersiniz hocam?
Elbette olacaktır. Mesela Arjantin'in bugüne kadar eleyerek geldiği Cezayir'le yaptığı, Fas'la, Mısır'la yaptığı bütün maçlarda hakemler kasıtlı olarak Arjantin'in lehine ve karşı takımın aleyhine
kararlar
vermiştir. Evet. Ve çok bariz, yani şu anda Dünya Kupası'na gölge düşürecek şekilde. Ve FIFA yetkilileri hep şunu söylemişti: biz Arjantin'in kupayı almasını ve İspanya'nın da ilerlemesini istemiyoruz. En istemedikleri takım İspanya, en istedikleri takım da Arjantin'di. Fakat finalde kader bunları bir araya getirdi ve göreceksiniz, hakemler vasıtasıyla, bir takım ayak oyunları vasıtasıyla Arjantin'i tutacaklardır. Fakat sahada bekleyip göreceğiz pazar günkü maçta. Yani artık futbol da futboldan ibaret değildir. Artık bir figür, mesela Messi diyorlar. Messi figürünü öne geçirmelerinin sebebi, Messi'nin düğününde Mossad'ın koruma görevlisi olduğunu ve yani Siyonistlerle ne kadar yakın olduğunu, buna karşılık İspanya takımının ise ne kadar Filistin taraftarı olduğunu, oradaki en popüler futbolcusunun da babası Faslı, annesi işte Orta Afrika Cumhuriyeti'nden bir Müslüman aileden geldiğini düşünecek olursak, yani İspanyol yıldızın bir Müslüman aileden, Arjantinli yıldızın da Siyonist aileden şey olduğunu geldiğini düşünürsek, yani bu Dünya Kupası'ndaki final de Filistinlileri yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle de biz İspanya'yı destekliyoruz.
Bir nevi Filistin-İsrail karşılaşması diyebiliriz belki
yani
de.
Yani siyaset futbola da Dünya Kupası'nda karşı diyebiliriz.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Bu hafta da programımızı nihayete erdiriyoruz.
Yamal'la Messi'ye dikkat edelim. Yamal bir Müslüman temsilcisi de İspanyol takımından.
Peki, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla diyoruz. Hayırlı günler diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.